Nimete şükür gerekir. Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyenler, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yiyip içtiği zaman şöyle dua edermiş. Elhamdülillahillezî et'ame ve seka ve sevvehu ve ceale lehu mahraca. Yediren, içiren, kolaylıkla boğazdan geçirip hazmettiren ve artıkları için de bir çıkış yolu yaratmış olan Allah'a hamdolsun. Üsvetün hasene, en güzel örnek yani, olarak inananlara yüce yaratıcı tarafından tanıtılmış olan sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz her konuda her şeyin en tabii, en uygun ve en gerekli şeklini ve uygulamasını göstermiş ve öğretmiştir. Onun öğrettiklerinin en büyük özelliklerinin başında sade ve külfetsiz, yapmacıktan uzak, samimi olmak gelmektedir. Günlük dini yaşantının en küçüğünden en büyüğüne, en gizlisinden en açığına kadar her aşamasında gördüğümüz bu özelliğin ve güzelliğin bu defa yemek duası ile ilgili pek anlamlı bir misaline şahit olmaktayız. Belagat, muktezai hale göre ifadeyi meramda bulunmak, yani halin gereğine uygun olarak beyanda bulunmak ise, kavuşulan nimete göre teşekkür etmek de belagatın güzel bir uzantısıdır. Allah katında makbuliyet demektir. Yemek bir nimettir. Doymuş olmanın değerini açlık çekene sormak gerekir. Yemeğin boğazdan rahatlıkla geçmesi ve hazmedilmesi en az yemek bulabilmek kadar, hatta ondan da büyük bir nimettir. Lokması boğazında kalmış bir insanın ızdırabını tasavvur etmek veya yediği yemeği hazmedemeyen bir sindirim sisteminin vereceği elemi hayal etmek, en güzel örneğin yaptığı pek veciz ifadesini bulan teşekkür ve duanın ne kadar gerçekçi, ne kadar sade, ne kadar güzel ve tabii örnek bir dua olduğunu anlamak için yetecektir. Bütün bunların ötesinde boşaltım aygıtının bulunması ve normal olarak görev yapması başlı başına büyük bir nimettir. Yiyen, içen, sindiren fakat artıkları dışarı atamayan, kabızlık çeken bir vücudun elemini ve ızdırabını ifade edebilmek mümkün müdür? İnsan belli ve uzunca bir süre açlığa tahammül edebilir. Ama boşaltma işlemini yapamamaya kaç saat dayanabilir? Bu sebeple hadisimizde her şeyin başı olan sağlığın adeta bir tanımını ve teşekkürünü bulmaktayız. Tuvaletten çıkarken sıkıntıdan kurtaran ve rahata kavuşturan Allah'a hamdolsun diye dua edilmesi bu konuyu bir başka açıdan dikkatlerimize sunmaktadır. Secili, kafiyeli, uzun uzun ve özel olarak düzenlenmiş sofra duaları yerine böylesi kısa fakat ihatalı, gerçekten şükür ifade eden ve en önemlisi de Peygamber Efendimizin yaptığı bir duayı tercih etmek elbette pek yerinde bir hareket olacaktır. Hazreti Peygamber'i 7 ay kadar evinde misafir etmiş bulunan mücahit sahabi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin bu rivayeti Müslümanlarca ezberlenmeli ve küçüklere manası ile birlikte öğretilmelidir. Alışılmış nimetlere şükretmek çoğu zaman ihmal edilir. Fakat farklı bir nimet şükür vecibesini derhal akla getirir. Yemek, hazmetmek ve kalıntıları dışarı atmak alışılmış fakat hatırdan çıkarılamayacak derecede büyük nimetlerdir. Şükrü de bunların hatırlanmasına bağlıdır. İşte hadisimiz de bu hatırlatmayı en ilgi çekici şekilde yapmaktadır. Yıllar önce bir grup doktor adayı gençlerle yaptığım sohbet öncesinde yediğimiz yemekten sonra bu hadisi şerifi dua olarak okumuş ve anlamını açıklamıştım. İçlerinden birinin kağıt kalem çıkarıp bir kez daha tekrar etmemi istemesi, diğerlerinin de dikkatini çekmiş ve ben istek üzerine duanın Türkçesini 5-6 kez tekrar etme durumunda kalmıştım. Beni arabasıyla sohbete götüren doçent arkadaş dönüş yolunda arabada büyük bir heyecanla şunları söylüyordu. Oradaki gençlerden çekinmesem nara atacaktım. Kendimi zor tuttum. Allah'a yemin ederim ki o söz peygamber sözüdür. Hiçbir operatör böyle bir şey söyleyemez. Vallahi de billahi de bu peygamber sözüdür. Ben ne senet isterim ne sepet. Bu peygamber sözüdür. Benim ihtisas alanım o işin son kısmıdır. Siz onu bana sorunuz. Siz onun ne büyük nimet olduğunu bana sorunuz. Diye heyecanlı sözlerle efendim bu hadis-i şerif karşısında ki duygularını ifade etmişti. Onun bu heyecanlı ifadeleri hala kulaklarımda çınlamaktadır. Sözün özü, sahip olduğumuz nimetlerin farkında olup onlara anlamlı sözlerle şükretmek, bunun içinde öncelikle Peygamber Efendimiz'den nakledilmiş mesur duaları tercih etmek en doğru hareket tarzı olacaktır. Büyük kurtuluş için Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam, el ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiram ile sözlerime başlıyorum. Muhterem dinleyenler, Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu bari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu haber vermiştir. Men ca'e ya'budullaha la yushriku bihi şey'en ve yuqimus salate ve yu'tiz zekate ve yasumu ramazana ve yettaqil kebaira fe inne lehul cenne. Galu ve mel kebair? Gale el işraku billah ve katlun nefsil muslime ve firaru yevmiz zahf. Yani kim Allah'a inanmış, inançta ve ibadette ona hiçbir şeyi ortak koşmamış, namazı dosdoğru kılmış, zekatı vermiş ve büyük günahlardan uzak kalmış ise bilsin ki cennet onun içindir. Büyük günahlar nedir? Dediler. Bunun üzerine de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a şirk koşmak, Müslümanı haksız yere öldürmek, savaşın kızıştığı an cepheden kaçmaktır, bu diye açıklamıştır. Ebedi mutluluk yurdu cennete kavuşmak her Müslümanın gayeleri arasındadır. Çünkü bu muhtelif ayet ve hadislerde şiddetine ve dehşetine işaret edilmiş bulunan kıyamet gününden ve cehennemden kurtulması müminin kendisini ilahi ve sonsuz nimetler içinde bulması demektir. Böylesi bir feyzül azimi yani büyük kurtuluşu kim istemez ki? Ne var ki her kıymetli şey gibi cennet de bedava veya ucuz değildir. Ona ulaşmanın bir takım ön şartları ve hazırlıkları vardır. Böyle olması da pek tabidir. Cennete girebilmek için çeşitli vesilelerle ayeti kerime ve hadis-i şeriflerde belirtilmiş olan şartlar aslında cennet havasının dünyaya yansıması. Bir başka deyimle dünyanın kısmen cennetleşmesi, yani insanların olgunlaşması ve toplumun huzura kavuşması amacına yönelik bir takım unsurlar taşır. Hadisimiz de işte bu şartlardan bazılarını görmekteyiz. Allah'ı bir bilip sadece ona kulluk etmek ve hiçbir yaratığı Allah'a denk tutmamak, şirk koşmamak ve bu en büyük zulmü işlememek temel şarttır. Bunun içinde inançta tevhidden, ibadette ihlastan, muamelatta ise istikametten yani doğruluktan ayrılmamak gerekmektedir. Gösterişe, desinlere kurban gitmemek, dünyevi çevresel kayıtları kulluktan üstün tutmamak lazım gelmektedir. Namaz, zekat ve orucun temsil ettiği kulluk görevlerinin mümkün olan en mükemmel manada yerine getirilmesine çalışmak, ibadetsiz kuru bir inançla avunma hatasına düşmemek, hadisimizde öngörülen şartların ikinci bölümünü teşkil etmektedir. İslam esaslarından haccın hadisimizde yer almamış olması, hadisin vurudu esnasında henüz farz kılınmamış olmasından ileri gelmiş olabilir. Hadisimizde inanç ve ona dayalı olarak ibadetlerin yerine getirilmesi gereğine işaret edilmekle kalınmayıp, işin bir başka yönüne, yasaklardan, günahlardan uzak kalma görevine de dikkat çekilmektedir. İbadet ehli olarak ya da ibadetlerine güvenerek günahlara karşı anlamsız bir cüret içinde bulunmak gibi büyük bir hataya düşülmemesi de böylece emir ve tavsiye edilmiş olmaktadır. Yine hadisimizde kebairden yani büyük günahlardan sakınılması şart koşulmakta, neler oldukları da Allah'a şirk koşmak, Müslümanı öldürmek ve harpten kaçmak olarak Efendimiz tarafından açıklanmaktadır. Bilindiği gibi büyük günahlar bunlardan ibaret değildir. Daha başka hadis-i şeriflerde başka konularında büyük günahlardan olduğu bildirilmiştir. Büyük günahlar meselesi İslam uleması tarafından tarifi, tasnifi, sayısı ve bilhassa işleyenin yani mürtekib-i kebirenin durumu açılarından ele alınmıştır. Temelde disiplinsizlik ve itaatsizlik demek olan günahların büyükleri hakkında yeterli ve detaylı bilgiyi İmam Gazali'nin İhya-u Ulumiddin'inde bulabiliriz. İbni Hacer el-Heytemi'nin Ez-Zevaciri de bu konuya tahsis edilmiş güzel bir eserdir. Hadisimizde uzak kalınması şart koşulmuş bulunan üç büyük günahın biri Allah'ın uluhiyetine, ikincisi Müslümanların hayat hakkına, üçüncüsü ise toplumun varlığına yönelik olma nitelikleriyle gerçekten büyük cinayetlerdir ve bütün büyük günahların genel karakterini temsil etmektedir. Bu üç büyük günah üzerine çok şey söylemek mümkündür. Ne var ki toplumumuzun içine sürüklendiği irtidat, İslam'ı terk etmek, anarşi ve Müslüman düşmanı güçler adına Müslümanlar cephesinden yan çizip şu ya da bu düşman güce taraf olmak şeklinde gözüken cepheden kaçışların elem ve azabını yaşayan bizler artık sözden çok tövbe etmek, kendimize gelmek ve doğru yola yönelmek ihtiyacı içindeyiz. Unutulmamalıdır ki her günahın kendine mahsus bir tövbesi mutlaka vardır. Hoşça kalın sayın dinleyenler.